2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, o Mesut Çevik. Ben de Enis Kirazoğlu. Bugün 2x1'de teknoloji ve oyun haberlerini sizlerle paylaşacağız efendim.
Başlığını gördüğünüz internet sitelerine ve YouTube'a kamu spotu gelecek.
Bir de oyunlara.
Evet, bir de oyunlara. Aslında YouTube'a derken YouTube yoktu. Oyunlara olacaktı ama unuttuğum için orada Enis'e şöyle bir bakıyorum, kurtar beni diye. Oyunlara kamu spotu gelecek arkadaşlar. Madde bağımlılığına karşı kısa videolar gösterilecek artık oyunların öncesinde. Ya da siz diyelim ki YouTube'a açtığınız bir şey izlemek istiyorsunuz, gelecek. Donanım haberde olacak, banner veya videolar öncesinde.
YouTube tarafında şeyi kestiremiyorum şimdi. YouTube'da konuşup yapmaları gereken bir şey. Bu eğer hani...
Bence para verecekler zaten. Kamu spotu dedikleri reklam gibi çıkacak yani.
Çıkacak,
bana öyle geliyor.
Gibi.
Şimdi burada yazılanlardan bir tanesinde şey demişler. Yani ünlü YouTuber'larla çalışıp, gençlerin takip ettiği insanlarla çalışıp onların mesaj vermesini sağlayacağız diye.
Gençlerin takip ettiği... Gençlerin takip ettiği ünlü YouTuber'lar acaba hangi ünlü YouTuber? Mesela şu anda... Gençlerin çok takip ettiği ve ulan bu adam 10 numara bir adam, bu adam çok düzgün bir adam diyecekleri kaç tane YouTuber acaba Türkiye'de?
Yani 5 tane falan sayabiliyorsun. Yani artık sayıları çoğalıyor yavaş yavaş. 5 tane oldu.
Yok, çok takip şu anlardan bahsediyorum. Elbette evet. 50 bin aboneli, 100 bin aboneli, 300 bin aboneli falan. Hep bak kendi abonelerim sayılarını da söylüyorum.
Abi düzgün Easter Gamer var bak. Easter Gamer var. Şu anda 600 binin üstüne çıktı değil mi o?
Öyle ama yani.
En son satın almıştı, bir şeyler olmuştu.
Tuna falan da var ama onların kastettiği bence biraz daha şey. Böyle daha şey. Geniş çapta.
Jahren gibi.
Hayır, hep oyundasın abi. Oyun dışı düşün yani. İşte Enes Batur'u var, Orkun'u var.
Hepsi oyun.
Oyun.
Yani oyundan gelen.
Artık
evet.
oyun kalmadı kimsede de. Yani şundan dolayı söylüyorum. Hani şimdi bu dediklerimle alakalı değil ama slime yiyen adama mesela böyle arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Orada. Uyuşturucu kullanmayın. Çok büyük bir hata. Şimdi
bunu adamın kendi videosu.
Yürü git sen.
Adamın kendi videosu uyuşturucudan da.
İzlerken hipnoz oluyorsun böyle adam izlerken ne oluyor acaba diye. Şimdi, o yüzden komik geldi. Ama şimdi, tabii güzel bir çalışma aslında.
Oyunlarla ilgili kısmında bir kullanıcımızın yorumu var. Demiş ki hani hangi oyunlara gelecek acaba diye. Sadece ücretsiz. Keremeç bu arada Rumuz'u. Yorum çok güzeldi, almak istedim. Demiş ki arkadaşım sadece ücretsiz oyunlara koyacaklar herhalde. Zira bir oyunu 300 lira verince zaten uyuşturucuya verecek para kalmıyor demiş.
Doğru söylemiş. Yani. Ben mesela almak istedim geçen gün, param yoktu falan.
Yani, tabii bu işin esprisi ama büyük ihtimalle gerçekten ilk ücretsiz oyunlarda görürüz.
Zaten şöyle bir şey var abi. Yabancı yapımlara bunu koyabileceklerini ben zannetmiyorum çok kolay.
Abi ülkede farklı... satmak istiyorsan diyecekler ama her türlü giriyor oyun zaten bir şekilde.
Yani evet, hani belki evet. Ülkede satmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın.
Sonuçta bir niyet var ama ne kadarı gerçekleşir bilmiyoruz.
Ya ücretsiz oyunlar bence daha önemli zaten ya. Çünkü arkadaşlar dediği gibi parayla bir şey satın alan kullanıcıdan ziyade her an her şeye erişebilen kullanıcını görmesi bence daha önemli. Çünkü oyunu satın alan adam zaten hani belli bir bilinçtedir. Belli bir ekonomik güce sahiptir. Ekonomik güce sahip olması da bilinçli olduğu anlamına gelmiyor ama anladığınızı demek istedim. Ama browser başında oyuna giren, telefondan mesela böyle rastgele bir şey indirip oynayan, yani hemen her şeye bakabilecek belki genç yaştaki insanlar için reklamın çıkması daha önemli olabilir.
Ya tabii, reklamın çıkması
kötü bir şey değil, sonuçta güzel bir çalışma.
Değil yani. Bence iyi bir çalışma, iyi bir fikir gerçekten de. Şimdi tabii ki ünlü YouTuber'lar büyük ihtimalle gönüllü olmalarını isteyecekler. Kamu spotunda.
Bana gelirlerse ben gönüllü olurum.
Yani hepimiz gönüllü oluruz zaten o tarafta.
Sen olmazsın, ben olurum.
Ama tabii ki yani gönüllülüğün de bir şey var.
Link istiyor değil mi bakanlıklar? Bizim sitemize bir link çıkarsın zaten bakanlık
link çıkarsınız
diye,
falan diye. Şaka bir yana güzel bir çalışma. Bakalım nasıl hayata geçecek. Ben de merakla bekliyorum.
Bakalım.
Atlas dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Hemen robot gelmiyordur herhalde birçok kişinin değil mi? Yani Boston Dynamics isimli bir firma vardı. İlk önce Google satın aldı. Ondan sonra Japonlar satın aldı. Ve Atlas isimli DARPA için geliştirdikleri bir robot projesi var. İnsansız bir robot bu. İlk başta biz bu robotu nasıl tanıdık? Dengede durabilmesi. İşte tek ayak üstünde falan dengede duruyordu. Sonra şınlar çekerken gördük.
Bunu bir de dürtmediler mi?
Evet, sonra dürtüyorlardı. Yük taşıyordu falan. Son videosunda artık tamamen iplerden, kablolardan bağımsız bir şekilde çimlerin üstünde yürüyor.
Ve yürüyor mu? Koşuyor neredeyse.
Koşuyor. Bir ters paren de atmıştı. Şimdi aslında o zıplamaları falan nerede kullanacağını da gösteriyor. Engelin üstünden zıplayarak geçiyor robot. Hani yürümesi biliyorsun. Bir ara insansız robotların yürümesi olaydı. Yani bir robot yürüyebiliyorsa mükemmeldi.
Var,
merdiven çıkıyorsa o ülkenin uzaya çıkması gibi bir şeydi yani. Bizim merdiven çıkan insansız robotumuz var falan. Abi, övünüyordum böyle.
Yerleşecek ya. Yani evet. Şey yani.
Ama şimdi olayı gördünüz. O öyle bir yere geldi ki herkes izliyor artık. Yani o robot çalışmaları yapanlar da oturdu izliyorlar nereye gidecek bu
şey
diye.
Şey sadece tahayyül edemem. Şimdi mesela engelçi takla.
Ne zaman silah verecekler mesela?
Hemen sen savaş şeyini düşündün. Şimdi takla atınca engelçi takla atıyor. Mesela diyelim ki ben de koşuyorum. Yani böyle koşuyorum ben de. O da koşuyor. Engeli gördü, taklaya kalktı. Ben de o sırada onun hizasına girdim. Pat diye koydu bana. Acaba onu nasıl hesaplıyor? Onu çok merak ediyorum.
Şimdi yani şöyle hesaplıyor. Etkili.
Takla atmasa daha mantıklı.
Gelen
yani.
Kişiye bakıyor abi.
Görüyor mu gelen kişiyi?
Sonra banka hesabına bakıyor hemen. Yani orada hızlı bir şekilde data böyle bağlanıyor. Tıkır tıkır tıkır bir sürü hesap yapıyor.
Dolandırırım diyor.
Ölsün. Ölebilir falan diyor.
Evet. İlginç gerçekten.
Çünkü yani. Şimdi yapay zekada şey çok tartışılıyor. Son dönemde yine böyle etik konuşmaları kısmında yer alan notlardan bir tanesi. Kısaca özet geçmek istiyorum. İnsansız arabalarda biliyorsun hep bir olay var. Şimdi eninde sonunda birine çarpacak ama kime çarpacak olayı var. Biliyorsun bir karar vermesi lazım. Son tartışma şöyle. Bir tarafta diyorlar işte 100 kişiyi iş veren ünlü bir zengin iş adamı var. Bir tarafta standart bir vatandaş var. İkisinden birine çarpacak artık. Evet. Kurtuluş yok.
Evet.
100 tanıması yapıp bir puan verip sosyal puan.
Allah Allah.
Düşük olana çarpması konusu var. Evet.
Black Mirror diyorsun ya. Bayağı.
Vızıt. Tak.
Ya bu ama
seçenek sunuyor sana.
Felsefi de bir sorudur aslında. Yıllardan beri felsefi soru vardı mesela. Bir yerde işte 5 işçi var, bir yerde bilmem ne var. Kolu çeker misin falan diye bir geyik vardı. Şimdi o çok girmeyelim o toplara da. Hani bunun şimdi, gerçekten şu anda yapay zeka uyarlanması için bunun kararını verecek insanın kim olması
söyleniyor. İşte zaten orada şey söyleniyor. Acaba bunun kararını vermemiz gerekiyor mu?
Evet. Ben de şunu merak ediyorum. Acaba şöyle yapsa. Gördü mesela. 100 kişi iş veren biri var. Şey anket açıyor değil mi böyle? Hani oyluyorsun falan.
Ooo Twitter'da kime çarpayım?
Kime çarpayım?
Buna çarpıyor.
O da bir konuk olmuştu. Ya bir dizi atı Black Mirror olabilir belki. Bir konu olmuştu yani. İşte ha filmi vardı pardon. Türkiye'de film vardı onunla alakalı.
Çarpacak ve seç.
Çarpacak
seç. Bombaymış ya enteresanmış.
Seç. Aa seninki kazandı Mesut falan diye. Benimki öldü falan değil mi? Böyle iyice eğlenceye dönmüş artık.
Şey yani. Vardı. Black Mirror'da ölmesini oyluyorlardı. Ki şeyden sosyal medyadan şu ölsün diye yazıyorlardı.
Doğru
öyle bir şey vardı. Öyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ha yok ya şeydeydi o.
Benim hatırladığım Türk filmi var.
Netflix filminde vardı. Net oyluyordu ismini yazıyordu ya deftere.
Ha Death Note'u diyorsun
Death sen. Death Note'daydı sanki değil mi?
Allah o filmin cezasını versin. geçiyorum efendim Türkiye'den bir oyun haberine. Rainbow Six'ten şöyle bir şey geldi Ubisoft'tan bize. Dediler ki arkadaşlar şey yapın takipte olun bir saat sonra bir haber vereceğiz.
Çok önemli bir haber olacak çok Türkiye için falan dedi.
Dedim ki ne oluyor lan dedim. Ben orada anladım ya dedim Ubisoft buraya bir ufak bir ofis açıyor. Ya dedim Rainbow Six'e bir şey yapacaklar. Çünkü Ubisoft'un en çok önem verdiği oyun Türkiye çapında. Rainbow Six çünkü inanılmaz fazla oynanıyor Rainbow Six ve Ubisoft da şaşkın. Evet. Yani dünya üzerinde en çok para kazandıkları ülkelerden bir tanesi Türkiye öyle söyleyeyim
Allah
size.
Allah
yani.
Allah hayırdır.
Hani ilk ondayız yani. Hatta ilk 5'e girmişizdir belki bilmiyorum. Oyuna Türkçe geldi en sonunda. Ben çok güzel bir var. Bu kadar oynuyorsun abi. Artık al bunun karşılığını yani. Ben bizzat oynamadım şimdi test etmedim ama oynayanlar eksikleri olduğunu söylüyor. Yani şöyle eksiği var böyle eksiği var falan diye. Bir şekilde toparlarlar diye düşünüyorum. Abi, daha da önemlisi bence Türkçeden önemlisi şu abi. Türkiye'de turnuva ya yani Ubisoft'un desteklediği bayağı hani organizasyonun yaptığı turnuvaların sayısı artacak. Turnuvalar artmaya başlayacak yani.
Ama başlık şöyleydi. Ubisoft Türkiye'ye büyük yatırım yapıyor. Rainbow Six Türkçe oldu.
Ya evet. Başta ben unutmuştum doğru söylüyorsun.
Yatırım yapıyor. Allah dedim kesin stüdyo açıyorlar. Yazıyor var ya okuyorsun böyle baştan aşağı çünkü onun bir süslü dili var. Hemen Türkçe oldu yazmıyor. Dedim Allah Allah geliyorlar dedim ya. Geliştiricileri alacaklar
Allah
dedim.
Allah Allah bir şeyler
oluyor. Ubisoft'un buraya çünkü stüdyo açıp geliştiricilerle beraber oyun geliştirmesi manyak bir şey olurdu.
Bir şey söyleyeyim açacaklar.
İnşallah bakalım.
Ben sana söylüyorum. Ekonomimiz biraz daha toparlasın yani şu dolar euro seviyesi.
Biraz daha derken ne kadar toparlamamız gerekiyor.
Şu an çok iyi toparlıyor. Mesut Bey şu an çok iyi toparlıyor. Hayır ekonomi yani dolar ve euro biraz... Biraz değil bayağı bir
makul, dursa bir yerde,
evet,
bir yerde
makul bir, dursa. Bir seviye insan aslında ben sana söyleyeyim 2 yıla falan açarlar bu adamlar.
Ya şöyle bir durum var abi o tarafta yani Türkçe dil yapmak Türkiye'ye büyük yatırım olmuyor para kazanmışsın hizmet veriyorsun. Sony o zaman ne yaptı bugüne kadar yani o adamların hakkını yemeyelim.
Süs diyorsun işte o artık evet, süsleme işi.
O yüzden
yani.
Ama tabii ki bir oyunun Türkçe olması çok çok önemli.
E tabi boşluğun önemli. Ben Türkçe olmasından ziyade çünkü online bir oyun. Çok Türkçe olmasına takılmıyorum ben.
Bir sonraki oyunlarının Türkçe olup olmaması beni daha çok ilgilendiriyor.
Yani. Rainbow Six daha zaten yenisi gelmez uzun bir sürede. Belki hani online bir şey yaptıkları zaman, online odaklı bir şey yaptıkları zaman Türkçe'yi belki bu sefer biraz daha çok düşünürler.
Olabilir evet önemli.
Bence daha da önemlisi Türkiye'de Ubisoft'un kendi şey yapacağı, organize edeceği turnuvaların yer alıyor olması. Yani Ubisoft artık şey değil, Türkiye'm orası neresi ya haritada gösteremem falan. Öyle bir şey yok yani. Hani pazar olarak görmezlerdi eskiden Türkiye'yi. Oyun denildiği zaman Türkiye böyle hani 5. dünya ülkesi falan sayılırdı ama artık öyle olmadığını yavaş yavaş gösteriyoruz. Çünkü çok oyun oynayan bir nüfusumuz var
evet,
gerçekten.
Gerçekten
yeter ki
de.
Şu durumu biraz toparlayalım yani.
İyi skin satıyoruz deyip şeylerde, silahlara değil mi?
Ya bu iş böyle ha. Para kazanırsan parasını yatırırsın ki daha çok para kazanırsın. Ubisoft'un babasının ayrını açmıyorsun. Daha çok para kazanmak için açıyor. Call of Duty Black Ops 4 dün ilk defa, sizin için iki gün önce belki, biz bunu cuma çekiyoruz. Her şeyi çok söylüyorum, kusura bakma.
İlk çok defa, sır veriyor.
Çok sır verdim yani. Aslında Mesut
halbuki
değil.
Canlıyı zannediyorlardı.
Yorum atıyor değil mi?
Aynen.
Ya soru soruyorum niye görmüyorsunuz falan diye. Black Ops 4 ilk defa kendisini gösterdi. Şimdi oyun açıkçası görüyorsunuz ekran zaten biraz daha futuristik bir temada geçecek. Hani WWE temasından, 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmışlar gene. Battlefield 5 de çıkacak bu arada, onu da söyleyeyim. Battlefield 5 de 23 Mayıs'ta kendini gösterecek. O da 1. Dünya Savaşı'nda geçmeyeceğini söyledi. Hangi evet. dönem olduğunu söylemedi ama 1. Dünya'da geçmeyecek.
Mesut Çevik Special Edition sevmediğim için.
Haftaya onu da konuşuruz sizlerle beraber, ne yapmış ne bitmiş diye. Şimdi Call of Duty'de abi şöyle bir şey var. İzledim videolarını. Zombi modu var. Eyvallah. Birkaç mod var. Battle Royale'a rakip olabilecek bir mod gelecek. Daha detaylı göreceğiz ilerleyen günlerde ama online kısmı gene dinamik, hareketli, cafcaflı. Yani önce Call of Duty'leri sevenlerin aslında gene hani şeylere bakacağı bir sistem. Ya şimdi Call of Duty oynamayınca abi ne yalan söyleyeyim, baktığın zaman şunu görüyorsun. Bu aynı. Ama Call of Duty oynayan adam büyük ihtimal şunu görür. Ha, o perk'ü böyle yapmışlar. Hmm. O skill sistemini böyle.
O kadar fazla sıkılıyor ki adam diğer perk'lerden. Yeni bir şey gördü mü tamam onu bir deneyeyim
yani
diyor.
Evet deneyeyim diyor. Hani bakıyor falan detayları görüyor ama mesela ben detayları göremiyorum. Benim için hala daha hızlı koşup adam vurdu bir oyun. Tek sadece
ben şöyle baktım sürekli öleceğim bir oyun gibi gözüküyor yani kendi açımdan.
Çok hızlı ben de evet. abi yani. Ve şöyle bir şey sevdim sadece. Zombi modunda iki tane video gösterdiler. İkisi de çok güzel hazırlanmış videolardı ve bir tanesi bildiğimiz zombi moduyken diğeri biraz daha böyle şey gladiator havasında bir mod. Yani bayağı arenadasın. Arenada zombiler silahlarla kesiyorsun. Yani şey silahları, ateşli silahlar değil. Yakın dövüş silahlarıyla kesiyorsun. Yani zombi moduna abanmışlar. En büyük soru işareti ise şu. Ağızlarından single kelimesi çıkmadı. Yani tek kişilik hikaye olmayacağına dair büyük bir şu anda soru işareti var. Büyük ihtimalle olmayacak.
Şimdi deniyorlar büyük ihtimalle. Orada güzel bir deneme var. Çünkü adam şey diyor. Bunu alan yani kitlemiz, bizim o çekirdek kitle asla ve asla tek kişilik görev modu için almıyor.
Evet. Ama kaç tanesi alıyormuş bakalım onu göreceğiz evet. şimdi.
Bir de yapıyoruz, eleştiri de yiyoruz. Abi hiç gerek yok dedi ya, yani biz buradan yürüyelim.
Mantıklı.
Çünkü geçen en büyük eleştiriyi nereden yediler abi? Single player modunda gösterdikleri o birkaç senaryoda hani uzaya muzaya çıkıyordu ya adam. En büyük eleştirileri orada yemişlerdi.
Ama geçen seneki fena değildi gene.
Trailer'da.
Ya.
Oyun kötü değildi ama biliyorsun trailer çok eleştirilmişti. O geminin uzaya çıkması
senin
falan.
Senin dediğinden sonra bir tane de 2. Dünya Savaşı oyun çıktı ya.
Ha, o güzeldi, o kötüydü.
Yani oradaki single modu o kadar da gömülmedi yani. Ben kendim oynadım. Evet bir başyapıt değil ama bence gayet keyifliydi yani. Ben baştan sonra keyif alarak oynadım ama satışlara bir etkisi olmamış demek ki öyle yapmanın.
Ya bakalım ne olacak gerçekten.
Neye benziyor biliyor musun şu an Call of Duty? Aldığın zaman abi içinde 3 tane online oyun barındıran, hatta 4 tane farklı online oyun barındıran bir oyun gibi yani. PUBG'si de var, evet. Fortnite de var, efendim söyleyeyim Call of Duty'nin kendisi de var. Yani bir sürü mod yapmışlar ve senden onun karşılığında 250-300 lira para isteyecek adamlar yani. Ama içinde 4-5 tane oyun, online oyun var diyecekler ama hikayesi olmayan oyunlara hala o kadar çok para verilmesi dünyada çok kabul görmüş bir şey değil. O yüzden merak ediyorum. Deneyen oldu ama işte Overwatch dışında kaç tane oyun vardır onu tutturabilen evet. tam emin değilim açıkçası.
Göreceğiz. Yani. Gerçekten neyse. Değişik bir durum söz konusu bu tarafta. YouTube Red gidiyor, YouTube Premium geliyor. İsmi YouTube daha güzel olmuş. Ben YouTube Red olduğu için almıyordum falan deyip premium.
Yarın premium alıyorum.
Ya şimdi şöyle bir şey var. YouTube Red'de ne vardı? YouTube'a özel içerikler üretilecek deniyordu. İşte kanalların YouTube Red versiyonları olacak. Orada sadece izleyebileceğiniz içerikleri olacak falan filan. Sonra iş öyle yürümedi tam olarak. Reklamsız versiyona döndü sadece. Neden? YouTube Red'de çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Enis Kirazoğlu kendi kanalını içerik üreten bir adam. Donanım Haber kendi kanalını içerik üreten bir kanal. Şimdi ne yapıyorsun? Zaten içerik kanalı üretmek ayrı bir iş, ayrı bir zorluk. Bir de kalkıp Red için ekstra içerik üretebilir misin? Üretemezsin. Yani onun için ne yapman lazım? Prodüksiyon ekibini büyütmen, ekstra paralar kazanıyor olman lazım ki oraya da ekstra içerik üreteyim, ekstra
şirketler
enerji harcayayım.
Şirketler girdi o topa ama onlar da şu an ne kadar aktif mi? Ben de hiç görmüyorum YouTube Red işi yani. İlk zamandır görüyordum o kadar.
Evet, şimdi ne yaptılar? Google bir Play Müzik aboneleriyle beraber gitti. Yani orada Play Müzik aboneliğiniz varsa YouTube Müziği de izleyebileceksin. YouTube Müzik ve YouTube Premium olarak ayırdı bunu. YouTube Premium'da yine aslında özel içerikler olacak deniyor. YouTube özel diziler olacak. Netflix'in denemesini yapıyor aslında. Netflix var içerikler olacak deniyor. YouTube Müzik'te de sadece müzik videolarını indirip arka planda izleme özelliğine sahip olacaksın. Aralarında 2 dolar var ama sadece. Yani YouTube Premium, YouTube Red dediğimiz kısımda o kadar az içerik var ki. Müzik sadece ittiriyor. Müzikle arasında 2 dolarlık fark yaratacak kadar bir şey var. Müziği ittiriyor. Çünkü herkes müzik için aslında istedi daha çok bunu.
Ya YouTube'un en büyük zaafı şu abi. Kullanıcıya açık bir platform ve telifiyle oynayabiliyorsun. Yani mesela YouTube'un en büyük zaafı şu. Diyelim sen YouTube'a hakikaten Netflix gibi diziler almaya başladın. Bak sana anlattığım bir şey, yaşadığım şeyden de örnek vereceğim şimdi. Dedim ki mesela Deadpool 2 ilk defa YouTube Red'de, tamam mı? Aldın. Yarın Deadpool 2'yi görürsün. YouTube'da yüklenmiş halde.
Ha evet doğru.
Biri indirir. Öyle büyükler ki yakalayamazsın onun telif versiyonunu. Neden biliyor musunuz? İsim vermeyeceğim. Benim yüzümden kanal kapanmasın ama bir tane kanal abi bu geçen görmen Türkçe dublajlı film yüklüyor ve yeni filmleri yüklüyor. bayağı yeni filmleri dublajla yüklüyor. Marvel filmlerini yüklüyor bir şey mi? Ama ismini, filmin ismini yazmıyor.
Ben kendi bloğumda o linki paylaşıp
eleştirilerimi
dile getireceğim arkadaşlar. Yani,
ve YouTube bunu algılayamıyor. Yani Türkçe dublaj olduğu için algılayamıyor büyük ihtimal. Çünkü hani her dil için böyle bir telif sistemi koymamışlar diye tahmin ediyorum. Ama %90 kapanacak bir hikaye sonra o kanal diye. Kaldırılacak o erişim diye tahmin ediyorum.
Hikaye yeterli.
Ve şey bayağı izliyorsun yani. Düşünsene YouTube'da oturup yana tıklıyorsun. Bir anda şey Marvel'ın yeni çıkan filmini izliyorsun.
İnanılmazmış gerçekten.
İnanılmaz şey. Ben seyrettim yani. Baktım şöyle sahnelerine falan böyle. Aa böyle miymiş falan.
Neymiş bu diye bir baktım. 3 film izlemişim.
Şu an çekirdek çitliyorum orada falan. Yani öyle bir sistem var. YouTube'un en büyük zafiyeti bu noktada bu. Ya premium'a bir şey yüklüyorsun sen özel bir şey mesela. Yarın onu görürsün yani YouTube'da.
Evet doğru gerçekten. Öyle bir problem var.
Geçmeleri çok zor ama YouTube'un da ayrı bir gelir modeline geçmeye çalışmaya çabalaması ya yani 2 yıldır süren bir muhabbet. Kazanamıyoruz istediğimiz kadar. Hatta YouTube yani şu an bu kadar erişim varken nasıl bu kadar kazanamayız muhabbetini döndü. Hatta bir şey bile vardı. Kapanacak mı acaba falan diye geyikler bile vardı yani.
Yani şimdi YouTube müzik için 10 dolar. YouTube Red yani premium YouTube için 12 dolar istiyor.
YouTube müzik çok YouTube müzik olsun. Ya Spotify'ı bırakırım yarın. Çünkü Spotify'da her şey yok. Ya YouTube müzik sistemi nasıl olacak bilmiyorum ama.
Bu arada
ama...
Google Play müzikle de eş zamanlı gidecek. Google Play müzik abonesi olanlar Google YouTube'da YouTube müzik abonesi de olacaklar.
YouTube müzik nedir bilmiyorum ama şuysa okey benim için.
Abi download et, arka planda dinle, bütün özellikler var.
Tamam. Bana şu sadece telefonu kapattığım zaman çalmaya devam etsin. O özellik niye yok diyorlar. Çünkü o özellikleri teliften bir sürü problem yaşarlar. Spotify'dan tut da müzik şeylerine kadar herkes dava açar yani. Ondan yok ama böyle olacaksa vallahi Spotify bırakırım. Çünkü Spotify'da Asya'dan hiç müzik yok mesela.
Gerçekten öyle. Şimdi birkaç ülkede çıktı. Ülkemizde yok biliyorsunuz bu hizmetler. Umarım o da gelir. Çünkü o gelirse aslında mesela YouTube'da kanalı olan insanlar ekstra bir gelir kaynağı elde etme şansıyla yakalayacaklar Red sayesinde, lisanslı içerik sayesinde. Bakalım neler olacak. Şimdi önemli bir konu var. Ülkemizde biliyorsunuz cari açık oldukça fazla. Yani biz ihraç ettiğimizden daha fazla ithalat yapıyoruz. İthalattaki en büyük kalem ne biliyor musun?
Ne?
Enerji abi %75. Yani cari açığın %75'i enerji oluşturuyor. Enerji ithalatı oluşturuyor.
Kapat,
ve enerji...
kapat.
Gerçekten enerji bu ülke için çok önemli. Hassas konulardan bir tanesi. Son dönemde çok fazla böyle bir yenilik yapmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz dönüştürülebilir, yenilenebilir enerji konusunda. Güneş panelleri olsun, rüzgar türbinleri olsun, denizden nasıl elektrik elde edebiliriz olsun çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Daha da fazla olması lazım. Şimdi yeni bir olay var. Enerji liseleri açılıyormuş. Protokol imzalanmış. Enerji liselerinde de orada okuyan insanların işte elektrik üretimi, enerji konusunda profesyoneller olması ve daha sonrasında üniversite okuyacakları ilgili bölümlerle ülkeye katkı sağlayacak bireylere dönüşmesi bekleniyor. Yeni projelerde yer alacak insanlara dönüşmesi.
Var mı güzel eğitimli insanlarımız var mı şu anda? Vardır elbet herhalde.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Zaten enerji öğretmenliği diye bir bölüm var. Kimse bilmese de. Yani öyle bir bölüm var. Üniversitede fakülte okuyorsun. Atanabiliyor musun bilmiyorum yani enerji öğretmeni olarak bir yere. Ama var. Yani aslında böyle bir şeyler denenmiş zamanında. Şimdi burada sadece sorun şu. Mesela bizde bilgisayar bölümü var liselerde, meslek liselerinde. Torna tesviye var ki bana sorarsan meslek liselerinde herhalde bu ülkeye en büyük kazanımı en düşük puanlı torna tesviye atölyeleri veriyordur. Yani puanı çok düşüktür. Orada insanlar çünkü zorlu şartlarda çalışırlar. İyice sanayiye eğitilirler ama meslek lisesinde bir birey teknik meslek lisesi 4 sene, normal meslek lisesi 3 sene okuduktan sonra diz bütün bölümleri. Ne yaptınız la bu 3 senede de tamam mı? Abi torna tesviye sana öyle şeyler gösteriyor ki. Yani okulun sıralarını yapmışlar, sıra satmışlar başka okullara. Adam mumluklar falan bile yapmış bilmem ne projesinde. Yani sanat eseri yapmış adamlar. Gerçekten işe yarayacak bir sürü şey o taraftan çıkmış. Bu tarafa bakıyorsun. Abi bize okulda bir şey öğretmediler ki. Hani elektronik ve şey bölümünde çok az adam çıkar. Doğru bir şey yapmış. O yüzden enerji bölümünü açmak şey değil. Açalım bütün bölümler olsun. Zaten bilgisayar bölümü falan da var. Ne çıkmış yani yapay zeka üstüne ne de önce olmuşuz anlatayım. Blockchain bizden mi çıkmış?
Ya, evet,
lisesi var yani anlatabiliyor muyum? Kişinin lisesinin olması o işte 10 yıl sonra 20 yıl sonra sorunu çözeceğimiz anlamına gelmiyor.
Ben zaten lise bu işin temel seviyesi yani bizim hakikaten enerjide bir şey yapmamız gerekiyorsa liseden ziyade bunu biraz da lisans akademik, değil akademik değil tarafında... Evet. Çalışma. Ya yani şu planlanıyor olabilir belki. Liseye başlayalım. Ondan sonra bu işi akademiye taşıyalım diyorsun ama enerji öğretmenliği diye bir şey var hani.
Abi bir de başlasın. Yani bu bölümleri cazip yapmak istiyorlarsa adam buraya girecek.
Şeyi de bilmesi lazım ama istihdam edilebilecek bir tabii, iş şeyinin olduğunu da bilmesi lazım.
Bilmesi lazım galiba. Ama istihdamın ötesinde meslek liselerinin şöyle bir sıkıntısı var. Ben meslek lisesi mezunu olduğum için biliyorum. Şimdi ben girerken bizde mühendisliğe ek puan veriyorlardı. Niye ek puan veriyordu? Ya şimdi düşünsene elektronik bölümünde okuyorum. En az gördüğüm dersler ne biliyor musun? Bize daha az gösterilen matematik, kimya, fizik. La oğlum elektronikte okuyorum. Benim matematik görüyor olmam lazım. Yani artık elektronik dediğinde radyo tamircisi olarak görmüşler herhalde şeyi. Radyo tamir edeceksin. Devre kartı. Sen zaten matematiği ne yapacaksın oğlum? Yani anlatabiliyor muyum? Direncin üstünü oku yeterli sana filan diye. Elektronik bölümü okuyorum. Mühendislikte de ek puan veriyorlar. Çünkü bu keko zaten şeyde yapamayacak. Matematik yapamayacak. Bari hani ek puan olsun garibanın demişler. Ben girdim lise 2'de dediler ki meslek seni kapatın şey yapmayalım. Hiçbir mühendislik bölümüne falan giremezsin. En fazla öğretmenlikte şansı olsun. Diğer bölümleri seçerse puanını kıralım. Ben böyle kaldım. Ha, olur da bu uyanık. Olur da düz liseye geçerse biz bunun geçmişini bildiğimiz için üniversiteyi tamamen engelleyelim. Yani yine harbi puan verdim. Tabii böyle diplomanın falan değişmesi değil. Senin geçmişini biliyor ya meslek lisesinden geldiğini. Kurtaramıyorsun abi. Üniversitede önünü kapatıyorlar. Vay
arkadaş bayağı herifleri kara listeye almışlar gibi
sonra
yani.
Sonra abi 2 senelik kazanıyorsun. İstanbul'da 2 senelik kazanmak büyük iş yani meslek lisesinden. Öğretmenlik kazanmak daha da büyük iş. Neden? Doktorluk ve eşit puanla falan yani. Çünkü çok az var fakülte. Abi 2 senelik kazandık. Marmara'da okuyoruz falan işte oradan şey yaparız. Dikeye geçiş yaparız. Sınava falan gireriz dedik. Dediler ki abi biz bir iyilik yapacağız. Siz üniversiteyi kapattık ama 2 senelikleri sınavsız yapacağız. La ben sınavla girdim. Dershaneye falan gittim sıktı. Şey için hiçbir işe yaramayan 2 senelik üniversite için falan derken öyle kaydık gittik. Yani meslek lisesini cazip yapmak istiyorsan abi önce bu adamın üniversitede önünü aç. İstediği bölümü seçebilsin. Enerji okudu diye enerjiyi yazmak zorunda kalmasın. Bu adama matematik bir göster. Bir düzgün matematik
sen
görsün.
Sen bayağı içindeki öfkeyi kustun yani burada.
Abi yok ben meslek istediğim sorunlarını biliyorum. Bir alt olmayan bir sürü insan yetiştiriyorlar. Olamıyorlar da garipler. Benim ortaokuldaki kafayla zihniyetle yaptığım seçim hayatımı etkiliyor. Böyle bir sistem olur mu ya? Onun için ben enerji okulunu
çok kısa bir şey açacağım. Haberlerle alakalı.
Bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
Şimdi ben düz lise okudum ben de yani. Ve bizim liseye girdiğim zaman her lisede olduğu gibi. Bak bu her lisede vardır kesinlikle. Abi Anadolu Lisesi olacak.
Ha bir de o var.
Seneye Anadolu Lisesiyiz. Bak bu tüm liselerde süperser hep vardır yani. Abi seneye Anadolu Lisesiyiz. Seneye Anadolu Lisesi falan filan. Bizde bu geyik var tamam bak. 4 yıl 5 yıl boyunca artık kaç yıl okuduysa artık oradakiler yani. Ben 3 yıl okudum.
Ha diplomayı Anadolu Lisesi olarak alacaksın. Öyle bir şey
evet,
mi var?
Evet. Hani, lise 3'te Anadolu Lisesi olunca ne olacak? Anadolu Lisesi çıkışı olacaksın. İşte üniversite sınavında ekstra puan falan abi. Neyse böyle düz lise. O zaman şimdi ben genç izleyicilerimiz varsa şey bilmez de şimdi öyle bir şey kalmadı ya düz lise diye bir şey. O zamanlar abi düz lise Anadolu Lisesi falan lisesi ayrıydı ya. Şimdi öyle bir şey yok. Sonra abi tüm liseler Anadolu Lisesi oldu dediler ya. Tamam mı? Ulan dedim ki en sonunda mezun oldu ben Anadolu Lisesi oldu dedim. Bir baktım meslek lisesi olmuş abi. Ulan herkes Anadolu olmuş. Adamlar meslek olmuş ya.
Seviyeye bakmışlar.
Yok, böyle bir şey olabilir mi ya? Tam dedim ki bak mezun oldum 10 yıl geçti artık belki aradan dönüp bakayım dedim teknik meslek olmuş ya.
Ya abi inanılmaz.
Şimdi teknik meslek ben de orada yani teknik meslek lisesi mezunu sayılırım yani. Öyle
değil
bir
şey mi? Teknik
yani.
Olmak için ama bir de ekstra okuyordun onların da puan alamıyorlardı üniversitede. Evet. Onlar bir de ekstra benim matematik görüyordu ama.
Benim kardeşim meslek lisesi okudu oradan biliyorum ben de.
O da yine bizden aynı sorunları yaşamış yani.
PES 2019'un kapağında Coutinho olacak. Barcelona'da Coutinho oyuncusu olacak. PES 2019'da ilgili detaylar çıktı yavaş yavaş da çıkmaya devam edecek yani. Ben detaylardan çok fazla böyle şey görmedim hani. Aa bak bu sene hakikaten farklı bir şey yapacakları görmedim. Sadece My Club modu PES'in sevilen modlarından biri. Ultimate Team'e benzetebiliriz FIFA'daki belki. Oyuncu kartlarıyla, özel sistemleriyle biraz daha FIFA'nın Ultimate Team'ine benzemeye çalışmış gibi geldi uzaktan bakıldığında. PES'in en büyük zafiyetlerinden bir tanesi lisans problemi devam ediyor gene. Maalesef ki bir lisans problemi var. Gerçek takımların lisansını alma konusunda hep sıkıntı yaşıyor bu adamlar. Ve bu sene Şampiyonlar Ligi ile olan anlaşmaları da bitti. Yani PES 2019 artık Şampiyonlar Ligi'ne sahip olmayacak bir oyun. PES için işte büyük bir zafiyet olabilir hani pazarlama yapması açısından.
Ya elektronik az sponsor olsa herhalde ancak bu kadar 4 programdır falan aslında hep sözü geçiyor. Adamlara şeyini söylüyoruz. Bittiler artık olmayacak falan diye.
Ya evet.
Alınması.
Bu ama şey 30 şey de söyleyeyim hani tekrar yeni şeyler de çıktı ondan da bahsedeyim. 30 Ağustos'ta da çıkacak diyorlar. 30 Ağustos'ta çıkacağı ben tam anlamadım yani.
Forma renkleri lisansını olmayacak falan diye.
30 Ağustos erken bir tarih ama. Baya erken bir tarih.
Ne yapsın abi hiçbir şey yok elde. Eski oyunu sürecekler herhalde. Ne dostu hiçbir şey olmayacak.
Ya PES'in iyi olması önemli abi. PES iyi olmazsa FIFA iyice salar kendine. Yani PES'in
ama bak, zaten önemli. Bak burada gerçekten merak ediyorum. FIFA şu an saldı diyelim. Oyunu hiç geliştirmiyor. Aynen öyle duruyor oyun tamam mı? Şey der misin ya bu
PES
oyunda
rekabet edemez yani.
Olmadı. Edemez abi en az bir 10 senesi falan
ama
var.
Ama şöyle PES'in bir şey olur. Pazarı gören mesela yıllardır şu söylenir hep. Oyuncular da söyler bunu. 2K. NBA 2K falan. Evet. Ulan bir futbol oyunu yapsalar da oynasak diye. Çünkü neden hep şey NBA'yi tokatlamıştır. Ya yani EA mesela bir türlü NBA'yi oturtamadı.
Yapamadı.
Hep 2K tokatlayıp duruyor orada.
Ama hani 2K abi ilk çıkarttı oyundan bu yana.
Evet inanılmaz bir animasyon ve şey gerçekçilik kalitesi var.
İnanılmaz ya.
Ki Xbox orada da bak bir sürü eleştirilen şey var. NBA'de 2K'de şundan eleştiriyorlar. Rakibi yok ya. Evet. O da salıyor.
Tabii bir
de yani o da. Bir dönem saldı yani o da. Şu an yine NBA'yi sıkıştırmaya çalışıyor ama salıyor. Hani EA orada onu sıkıştırmaya çalışıyor. EA'yi de birini sıkıştırıyor olması lazım işte.
Doğru.
O açıdan önemli. Tam tersine şöyle bir şey var abi. Şampiyonlar Ligi lisansı FIFA oyunu tarafından alındım diye merak ederken Hollandalı bir spiker Fox'ta ağzından kaçırdı. Hani ya şöyle daha doğrusu spikerin seslendirdiği bir kısmı gösteriyorlar Fox'ta. Şampiyonlar Ligi ve işte Euro Lig'le inanılmaz bir FIFA deneyimi falan diye konuşuyor. Herif o kısmı koymuşlar. Haberdi ve ilk defa herif ağzından kaçırmış oldu ya Şampiyonlar Ligi. Zaten olacağını tahmin ediyorduk. FIFA 19'da lisanslı olarak olacak yani.
Ha, inanılmaz bir şey ya. Her şey o tarafta.
Evet.
Ama gerçi diyorum ya hep oyunun ismi FIFA zaten. Evet, FIFA Spor lisanslı çıkıyor yani. Evet, daha ne olsun yani o tarafta.
Bir de EA'in parasıyla Konami'nin parası abi nereye yani?
Yani evet.
EA'in oraya ayırdığı parayla Konami'nin oraya ayırdığı arasında yani böyle bir fark var
şimdi
yani.
Şimdi otonom araba bakacak. Electronic Arts, Konami.
Konami daha basit.
Aynen, oraya doğru hızlanıp bir de yani şey yapmadan. Şimdi kablosuz şarj diyoruz. Kablosuz şarj nerede daha kullanılır oldu abi? Cep telefonları filan. Tabletlerde çok fazla görmüyoruz ama dizüstüleri gördüm geçen. Evet. İşte adam koyuyor böyle toplantı masasına dizüstü oradan şarj oluyor.
Ben o da, çok görmemiştim.
Evet, güzel bir olay. Zaten birkaç modelde öyle şey var. Deneme aşamasında hani.
Kablosuz şarj dizüstü nasıl ya? Şimdi bir şey şarj ediyorsun. Yani dizüstünü şarj ediyorsun bir. Kablosuz şarjını şarj ediyorsun.
Yok abi, kablosuz şarj dedikleri aslında
powerbank mi?
Aletle şarj ettiği alet arasında kablo yok. Yoksa o alet şöyle bir mat var. Tamam. Kabloya bağlı.
Gördüm. Evet. Pardon, gördüm.
Şimdi arabalara gelecek bu. BMW uzun zamandır deniyordu ve gösterilerini yapıyordu. Yakın bir zamanda özellikle bunların hibrit bir 530e diye bir otomobilleri var. Hibrit elektrikli motoru sayesinde 50 kilometre mesafe kat edebiliyor. Ondan sonrasında işte yüksek performansından istersen ani hızlanmalarda filan normal fosil yakıtlı motor devreye giriyor. Benim en sevdiğim araba konsepti. Hem uzun mesafe var hem şehir içinde yakıt tasarrufu var. Evet. İnanılmaz bir şey abi. Şimdi 3.2 kilowatt saatlik bir pile sahip bu araba. Siz garajınıza, yani garaj dediğim anda anladınız zaten, İstanbul'dan veya Türk evlerinden bahsetmiyorum. İstanbul'da da var öyle evler ama azınlıkta. Yani Avrupa'da yaşıyorsun, Amerika'da yaşıyorsun. Garajına arabayı sokacaksın. O mat yerde serili. Sen arabayı üstüne park ediyorsun. Arabayı park ederken de o ortada bir konsol var ya. O konsol sana görsel olarak söylüyor doğru yere geliyorsun yavaş yavaş diye. Tam noktaya bırakacaksın arabanı. 3 saatte şarj ediyormuş abi. Pilini tekrar.
Hiç uğraşmayacaksın ayrıca yani.
Bağla, et, bilmem ne yok. Fiyat konusunda bir bilgi yok ama bu önemli, şöyle önemli. Artık bir firma kablosuz şarjı arabalar için piyasaya sürüyor abi.
Evet, artık.
Bu kadar net yani.
O ama zaten gittikçe daha pratik bir hale gelecektir yani.
Tabii, büyük ihtimalle.
O noktalar mesela hani yolda da bulabileceğin hale gelebilirler yakın zamanda. Atıyorum benzin istasyonları.
Benzin istasyonu olabilir. Alışveriş merkezlerinde bugün olabilir. Senin elektrikli arabalar için özel alanlar var. Görmüşsündür.
Evet, gördüm.
Onun altına bunu ekleyebilir.
Aynen öyle.
Yani bu pratik güzel bir yani. Pratik bir özellik ama tabii şu anda BMW'de var bu sadece. Bunun yaygınlaşması lazım. Yaygınlaşmadığı zaman olmuyor. Ne zaman ki iPhone'da olacak bu teknoloji o zaman biliyorsun Android dünyasında bir şey var.
iPhone arabanın altına atıyor.
Aynen. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi 3 boyutlu yazıcılar var ama yani kullanan bir kesim var, inanılmaz memnun ama hala daha bu mass kitle dediğimiz toplumun geneline yayılması uzun zaman alacak gibi görünüyor. Çünkü birazcık daha uygun fiyatlarla gelmeleri, birazcık daha tiplerin düzelmesi gerekiyor.
Bir de yani şöyle bir şey var. Ben affedersin, 3 boyut yazıcı gördüm, kullandım, biliyorum ama yani neden almak isteyeyim ki?
Abi şimdi endüstriyel bazda 3 boyut yazıcılar üreten bir firma, Big Rap isminde bir firma. Şimdi bir şey gösterdi, neden alman gerekebileceği ileride net bir şekilde. En azından garajına duracak tabii. Yine garaj dedim, anladın sen.
Almıyorum o zaman. Evet. Yani bir garajım yani, yok.
Şöyle bir şey arkadaşlar. Adamlar yeni elastik bir filament yapmışlar. Bu filamentle baskı aldığında havasız bisiklet tekeri baskısı alabiliyorsun. Ve takıyorsun bisiklete, gidiyorsun abi. Patlamayan, havasız.
Gerçekten mi?
Tabii bisiklet tekeri. Yarın öbür gün otomobilin tekerleğini bastırabildiğini düşün evindeki 3 boyutlu yazıcıdan. Yani çok manyak
bir şey. Sektör bitirir ya.
Sektör bitirir. Yeni bir
abi
sektör
bir şey
oluşturur.
Söyleyeyim, yeni bir sektör oluştu. Ya şu an bahsettiğimiz şeyler, bak sabahtan beri robotlar, İşte bu 3D yazıcılar falan filan, inanılmaz hızlı bir çağın içindeyiz şu an.
Tabii, inanılmaz
dünya,
bir gelişim
hiçbir,
bu.
Dünya hiçbir döneminde bu kadar hızlı bir gelişim
abi,
görmedi.
Bisiklet basabildiğini düşün işte. Aa, bu bisiklet güzelmiş ya, basayım gelsin filan tarzında.
Bisikletçi Recep amcaya ihanet edemem abi.
YouTube'da çok güzel videolar var. 3 boyutlu yazıcın varsa evdeki şeyleri nasıl değiştirebilirsin tarzında. Adam evdeki her şeyi 3 boyutlu yazıcıyla tamir etmiş. 40 parçaların aynısını bastırmış filan. Şimdi neler gelişiyor? 3 boyutlu yazıcıları kullanmak için ne lazım? Şimdi 3 boyutlu yazıcı kullanmak için az çok bir şey, teknik bilgisine ihtiyacım var. Yani o 3 boyutlu yazıcının tasarım. Şimdi ne yapıyor firmalar? Abi cep telefonuna 3 boyutlu tarayıcı koyuyor. Sony'nin tek kamerayla yaptığı bir şey var. Suratının ben direkt şeyini çıkartıp senin bir heykelini bastırabiliyorum üstünü böyle. Ve çok net bir şekilde çıkartıyor. Biraz daha ilerleyecek çağ. Ne olacak? Diyeceksin ki telefona, yapay zeka da var içinde, makine öğrenme var. Ay bunun burası kırık. Sen bana bunun bir kalıbını ver. Ben bastıracağım diyeceksin. Hop. Bitecek işin.
Hatta telefon diyecek ki abi senin zahmet etme ben bastırırım.
Ha, konuşacaksın.
Sen beni yapay zekayla şey bağla evet, diye yazacağım. Ben halledeceğim abi.
Adama diyeceksin ki ya benim böyle böyle bir şeye ihtiyacım var. Tamam ben seni anladım
sonra
bunu diyecek.
Sonra da diyecek ki yapay zeka abi sen işe gitme ben senin yerine giderim. Sonra diyecek yapay zeka abi sen yeme ben senin yerine derim. Sonra diyecek yapay zeka sen git lan buradan. Ben artık senin yerine yaşarım.
Yere git. Yere git.
Sana niye ihtiyacım var benim diyecek. Ve dövecekler bizi ağzımızı kıracaklar Mesut Bey. Bizim ağzımızı burnumuzu dağıtacaklar.
Sürekli şey videosu oynuyor. Robot ittikleri video böyle sürekli.
Dedelerimize seçim ekranlarında değil mi?
Aynen ha. O zirve bir şey yalnız ha.
Dedelerimizi dövdüler.
Yalnız öyle bir yere doğru geliyoruz ki belki de 20 yıl sonra yapay zekayla bir insan ülkenin yönetimi için evet, kapışıyor olacaklar
abi. Japonya'da aday oldu işte.
Aa onu bilmiyordum.
Japonya'da bir belediye için yapay zeka aday oldu.
Deneyelim
oyunuz ya. Oyunuz yapay zekaya gelsin diye. Gördüğünüz gibi insanoğlunun insanoğluna faydası yok. Hakikaten aynen. Yok. Bence yok. İnsanoğlunun insanoğluna faydası yok. İnsanoğlu bencil varlıklar. Yani biz birbirimize faydası var. Ben yapay zeka yönetimine okeyim. Yapay zeka gelsin.
Ama yapay zeka iktidarı bırakmamak için yapabileceklerini düşün.
Değil mi?
Manipüle ediyormuş sayı hesapları filan. Sizin için NASA'yı hackledim. Daha ne yapayım?
Çok enteresan
değişik
ya.
Bir olay gerçekten.
Vallahi bir an konuşurken korktum şu anda. Kendimden bir ürktüm yani.
Ve olmayacak şeyler de değil.
Değil. Ben oyun oynamayı seviyorum abi. O yüzden oyunlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi beni çok heyecanlandıran...
Bu arada Pardon, buyur, oyunlar içinde ne diyorlar biliyor musun? Bir sonraki sevdiğin oyun yapay zeka tarafından yazılmış olabilir diyorlar.
Evet olabilir. Yapay zeka daha kusursuz yazabilir. İnsanoğlu abi anlamıyor yani. Bu şeye döndü. Nike'ın bir reklam filmi vardı ya. Yapay zekalarla futbolcular kapışıyordu falan.
Ha evet robotlarla.
Falan. Futbolcular işte ondan sonra şov yapmaya başlıyordu falan filan. Gerçek ruh işte futbolcu. Ya dedim Nike yürü git ya.
Yürü git.
Yürü git Nike dedim ya. Zaten ayakkabın falan neyse. sponsor olur belki yarın bir gün laf etmeyeyim. E3 2018 benim bir oyuncu olarak çok heyecanlandığım bir fuar. Yani en çok merak ettiğim şey de şu. Orada izleyip şeyi işte. Oradan çıkan haberleri paylaşmak, derlemek şu an çok merak ettiğim ve istediğim şeylerden bir tanesi. Bir de oyuncu olarak şeyi merak ediyorum. Bu sene inanılmaz bir beklenti var E3'ten. Neden bilmiyorum ama tüm firmalar güzel bir şey gösterecekmiş gibi E3'te. E3 dünyanın en büyük oyun fuarı bu arada. Bethesda mesela bu firmalardan bir tanesi. Bethesda bu sene ya Fallout ya Skyrim ya da onların ayarında bir oyun gösterecek. Ve gösterdikleri oyun bu sene çıkacak. Aa burayı yazıyorum. Bu sene çıkacak gösterdikleri oyun.
Çok iddialısınız.
Elder Scrolls olduğunu düşünüyorum ben. Elder Scrolls'un yenisi gelecek gibi geliyor. Ve Bethesda şöyle bir açıklama yapmış. Bu zamana kadar yaptığımız en uzun E3 konferansı olacak gibi duruyor demiş. Hani şu anda tam olarak belli değil sayısı süresi ama çok fazla şey var göstereceğimiz
demiş. Bir canlı yayın yaparsın artık.
Tabii canlı yayın yapacağız. Bethesda'da da şeyde de diğerlerini de yapacağız yani. Sony ne gösterecek onu söylediler bu arada. Sony'de şöyle PlayStation 5 gözükmeyecek. Zaten tahmin ediyorduk PlayStation 5 seneye gözükür diye tahmin ediyorum ben de. Şu 4 oyun üzerine eskiden mesela Sony 2-3 senede şey yapıyor yeni oyunlarını duyuruyor diyor ya devamlı. Evet. Bu kez abi şöyle bir şey yapacak adamlar. 4 tane oyunları var şu an merak edilen. Last of Us Part 2, Spider-Man hadi biraz daha az merak ediliyor. Şundan dolayı zaten insanlar gördü Spider-Man'in neye benzediğini. Ghost of Tsushima ve Death Stranding. Yani bu 4 oyun Sony'nin en büyük 4 art of ve bunların üzerine ana odaklarını kuracakları ve bunlarla alakalı baya baya şeyler gösterecekleri
artık bir konferans olacağını söylüyorum. Artık Death Stranding'in ne işe yarıyormuş bir görsek ya.
Evet ya ben de çok Last of Us'dan ziyade Death Stranding'i hiç bilmiyorsun evet, nasıl bir şey olacağını. Ve bunların oynanış videolarının çıkmasını bekliyorum ben açıkçası. Ve bu beni heyecanlandırıyor. Bu 4 oyunu zaten gösterse Sony tamam.
Bitti.
Yani daha ne gerek var ya sürprize gerek yok yani.
Adamın hala güçlü ya böyle bir şey olamaz.
Abi çünkü bir anda 10 tane oyun duyurdu herifler evet, yani. Evet. Hani 4 tane sürpriz bile yapmasalar tamam dersin yani. Onun dışında sadece bunlar değil tabii diğer firmalardan gelen Call of Duty'ler gibi benzeri oyunlar gibi gelecek. Microsoft cephesinde şöyle bir şey var. Cyberpunk 2077'yi gösterecekleri söylüyor ki çıkacak bir fuarda Microsoft'ta çıkması olası gerçekten. Daha da enteresanı Splinter Cell'in yeni oyununu Microsoft'ta gösterileceği söyleniyor Xbox tarafında. Ve mesela söylentisi bir süredir dolaşıyor. Açık dünya olacağı söyleniyor hatta.
Electronic Arts'ın Xbox tarafıyla Microsoft tarafıyla çok iyi ilişkileri var. Zaten EA Access'in sadece vardı. Xbox'ta olması.
Ya şimdi değişiyor mesela FIFA sadece PlayStation'da. Yani ya. Sadece PlayStation'da FIFA'da yani o ilişkileri şu yani.
Battlefield 5 Xbox tarafında lanse edilebilir.
Şöyle Call of Duty PlayStation Activision'da daha yakın. Call of Duty büyük ihtimalle PlayStation'da Battlefield'da Xbox tarafında gösterilir ama EA kendi de gösterecektir zaten onu.
Gösterecek EA'de ama fuar var. Genelde Xbox üstünde oynatabilirler ilk oyunu ama ondan sonra tabii PlayStation çıktığı için çok ya, şey
PC'de
değil
çıkacak,
yani.
PC'de çıkacak, PlayStation çıkacak.
Sadece yani. Lansman kısmında bir şey olabilir.
Şeyi de söyleyeyim, yani diğer firmalar, fuar olacak firmaları söyleyeyim. Bethesda ilk söylediğim firmanın fuarı olacak, Ubisoft'un fuarı olacak, Electronic Arts'ın fuarı olacak, Xbox'ta PlayStation'ın fuarı olacak. 5 tane firmanın fuarı olacak.
Yeter zaten.
Mini firmalar da var, Square Enix var, Nintendo var.
Nintendo var, mini. Yani.
Mini'den kastım şey, konferansın mini evet. Olacak. Yani onlar çünkü şey yapıyor, kaydedip öyle yayınlıyorlar. Canlı bir konferans hı-hı. Olmuyor. Onlardan da Nintendo, ilk defa Nintendo konsolum var abi, merak ediyorum.
Değil mi?
Herifler ne yapacaklar diye. Bir de şey Assassin's Creed'in yenisi veya Watch Dogs 3 gösterilecek diye bir muhabbet dönmüyor değil. Yani bayağı bir şey var aslında şöyle baktığın zaman.
Heyecan verici gerçekten de ya. Canlı yayınlar büyük ihtimal insanlar tarafından sıkı sıkıya takip edilecek. Şimdi yapay zeka diyoruz, insan diyoruz. Devbot isimli sürücüsüz arabalar geliştiren bir startup girişimi var. Yani startup var. En son bir etkinlik düzenlediler. Roma'da ünlü driftçi Ron Turek demişler. Ben tanımıyorum adamı Turek'i. Yani adamı driftçi demişler falan. Bayağı fotoğraf falan çektiren var. Ünlüdür dedim herhalde videoda. Şöyle bir şey yapmışlar. Bir tane yarış arabasıyla ilk önce o kendisi piste gitmiş. Sonra ardından yapay zeka gitmiş. Yapay zeka 26 saniye geride kalmış piste. Ama gelişim açısından çok büyük bir adım. Artık yarışları
haftaya
da...
Haftaya yarışsınlar.
Yani bir de öyle bir olay var. Yapay zekalı yapabileceğiz.
Satranca benzemiyor mu o muhabbet?
Evet, yavaş yavaş. Arkadan geliyorlar hızlı bir şekilde. Yapay zekanın otomobil yarışlarına da yer alacağı söyleniyor ama... Ya yarış enteresan bir şey. Yani mesela Formula'yı sadece teknolojisi için izleyen adam da var.
Evet.
Ama E-Formula hiç ses getirmedi, dikkat edersen. O elektrikli arabaların gittiğinden çok fazla ses gelmedi. Otomobil dediğin zaman biraz insan olsun istiyorsun. Yani futbol oyunu...
Bence otomobilde de sporda da abi evet. insanın olmadığı şey çok... Yani formülize edilmiş her şey çok sıkıcı ki. Yani
evet.
Nike reklama dalga geçtik ama oradaki...
Mesela Süper Lig gibi formülize edilmiş. Kimin birinci olacağı falan belli, şampiyon olacak.
Çok büyük topa giriyorsun sen ha. Futbolla alakası yok diye söylediği şeyin ağırlığının farkında değil şu anda. Büyük rage yedim şu an, söyleyeyim ben sana yani. Yaptığın esprilere dikkat et falan diye sinirleniyordun.
7 lazım bize, 7 tane at abi filan tarzında böyle.
Hala devam ediyor. Çok şey, sıkıntılı konulara giriyorsun. Ben sana burada
ben futboldan anlamıyorum bu arada. Sırf şey için söylüyorum yani.
Kavga çıksın diye söylüyorum. Abi sporun olduğu işte yarış da bir spor türü sonuçta yani. Hani insan çünkü diğer türlü ya başlarken kimin birinci olacağı belli alım. Hani şu yapay zeka, bu yapay zeka. Bir süre sonra kimin birinci olduğunu anlarsın yani. Hani atların falan üstüne robot olduğunu.
Evet,
hani,
aynen öyle.
İşte Nazlı Yarim falan böyle. Kesin birinci gelecek. Niye? Yapay zeka öyle diyor hani. Hackliyorlar falan böyle, birinci gelemiyor falan. Düşüyor yarışın ortasında.
Ya bir de bir sıkıcı. Yerden sonra abi yapay zeka da şey de olabilir yani. Birinci adam belli. Hep birinci.
Bir şey söyleyeceğim. Bak yarın seçimlerde bizim videoyu görmek istemiyorum. Yapay zeka seçimde bizim için böyle dediler. Çok sıkıcı olur abi, o ne falan diye böyle. Hacklenir dediler bize falan. Bunları yakacaksınız diye bize böyle alıyorlar yapay zeka robotları değil mi?
Telefonu patlasın. Türkçe Siri davasında mahkeme Apple hakkı buldu diye bir başlık var. Dedim nedir ya durum, Türkçe Siri falan filan, bir sıkıntı mı? Birine küfür etti herhalde filan diye düşündüm. Hayır. Yelda Uğurlu isimli bir ses sanatçısını bir şirket çağırmış. Şirketin ismi de Nuance Communication isminde bir şirket. Demişler ki biz senin sesini kaydedeceğiz. Bunu bilgisayar ortamında kullanacağız. Hı hı. Demiş ki YTT'de herhalde, metroda falan sesinden anons yapacağım. Bilmiyormuş yani nereye satılacağını. Anlaşma yapmış, sözleşmeyi. Sonra YTT'de bakmış, sesi yok. Nerede var bu? Arkadaşının telefonunda görmüş çünkü Apple alamamış. Siri'de kullanılmış sesi Allah, sanatçının.
Kadının hatası gibi duruyor.
Sonra şimdi Siri'de kullanınca şey demiş. Ha YTT dedim 5 lira.
Şaka bir yana. YTT'de...
Ben Apple'a izin vermedim demiş sesimi kullanması için. Şimdi sesim bir robot, yani yapay zekadan geliyor. Dava açmış. Mahkemeye demiş ki senin sözleşmende var.
Evet.
Sesimin dijital sayısallaştırılarak istenilen ortamda kullanılması diye. Sen haksızsın bu konu demiş.
Ben ne olacağım? Hatası o, sözleşmeye bakmamış demek ki.
Evet. Apple'ı haklı bulmuş. Sözleşmeyi okuyun arkadaşlar. Bir sözleşme. Anlamadığınız yerleri sorun. Bu ne demek diye. Ondan sonra da gider başka ses sanatçısı
geçeriz. Bende de aynısı oldu abi. Şöyle oldu. Donanıma bir ek geldim, dedim ki bir program sadece. İmzaladı sözleşmeyi. Bir baktım her hafta gelmen yazıyor.
Ama boş kağıt imzaladı yani. Sözleşme de diyor. Dedim sen ben üstünü dolduracağım onu. Sen bana güvenmiyor musun
ben
dedim ya.
Ben insana güvendim. O yüzden diyorum yapay zekalar bizi yönetsin diye. Ben anlamıyorum
adam
abi.
Adam buradan bir yere ayrılamıyor. Biz ışıkları kapatıyoruz, o burada bekliyor böyle.
Haftaya değil mi? Haftaya. Haftaya. Şeye kadar bekliyorum.
Işıklar tekrar kadar yanıyor burada. Abi geldiniz mi? Falan tarzında.
Haberleri hazırladım Mesut abi senin için diye.
Abi şey var. Düşünüyorum da öyle bir olayı. Abi senin için haberler var. İyi olmuş. Kötü olmuş, çalış ilan bir de.
Çalış köpek.
Kapanır kapanmaz şiddet başlıyor. Sen bana nasıl orada kelledin? Abi Güney Kore bu yıl 10 gigabit per second internet hizmeti vermeye başlayacakmış evlere.
Bak kelime bile bana... 10 gigabit per second
falan. Anlıyoruz değil mi? Forumda şey dönmüş zaten. 10 gigabit kaç megabayta denk geliyor, ben şimdi 25 megabit alıyorum falan filan tarzında. Abi 10 gigabit direkt olarak 1 terabayt saniyede demek.
Yine bunlar hard disk.
Şimdi şey var zaten. Bir arkadaşımız yorumlarda yazmış. Benim demiş depolama birimim oradan geleni depolayabilecek evet kapasite de değil. Yani o hızla alabilecek aynen kapasite öyle de değil. Tarzında.
Yanar bilgisayar yanar yani.
1 gigabit hizmeti veriyorlar mı zaten halihazırda? Abi sen şimdi okumadın sayıyorum haberi. Şöyle yukarı alıyorum tamam senin önündeki ekranı. Kaç lira sence adamlardaki 1 gigabit per second internet hizmetinin
TL
aylık fiyatı?
Olarak
TL olarak evet.
TL düşünüyorum. 100 lira.
Abi 160 lira. Adam yine çok şey söyledi. Vefalı söyledi. 1 gigabit per second internet adam 160 liraya alıyormuş sınırsız.
Ha ben kuru hesaplamadım. Kesin şey olmuştur 160. Aslında benim demek istediğim 200 lira falandır.
Abi
yani
ben 100 megabit internete şeyli kotalı oda. Ödediğim para 120 lira. Adam 1 gigabit alıyor fiber.
Benim 50 megabit civarı 100 lira ödüyorum. Ve 90 lira ödüyorum yani.
Kore'nin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Güney Kore'nin hub gibi, yani aslında bütün ülkelerden gelen fiberlerin buluşma noktası gibi bir şey. Adamlar her yere hızlı erişiyorlar. Yani mesela sen buradan Japonya'ya erişmek iste, dikkat et, Japonya'daki siteler çok geç açılır Türkiye'den. Ne yapacaksınız Japonya falan diye düşünmüşler. Oraya pek böyle hat açmamışlar Türkiye'den talep gitmez diye. Adamlar her yere hızlı erişiyor. Her yere düşük pin. O yüzden orada e-spor falan gelişmiş. Adam zaten seni görüyor. Düşünüyor. Tamam, sana öldürme kararı veriyor senin karakterini.
Sen daha yeni görüyorsun o sırada.
Sen adamı. Öldüğünü görüyorsun sadece. Yani nerede öldüm ben? Lag var falan diyorsun ama.
Demek iyi oynamıyorlarmış onlar.
Tabii, o Asyalılar var ya. Mu?
Yalnız hakikaten şeyden dolayı okyanus yakında onlar falan mı?
Abi okyanus kabloları, mabloları, Pasifik kablosu falan oradan geçiyormuş. Herhalde bir şey var. Hap merkezi görüyoruz. Geçiş. Bize de şimdi yapmaya başlıyorlar. Haberini yapmıştık hatırlarsan. Türkiye'de 5 tane böyle hap noktası kurulacak. Ve sonrasında denecek ki Google'a ve benzeri işte Amazon gibi buradan firmalara. Abi gelin buraya sunucu kurun. Biz sizin için her şeyi hazırladık. Geçiş noktasıyız artık. Sunucularınızı kurun diyecekler.
Bence biz güzel bir geçiş noktasıyız.
Tabii zaten. Microsoft'a ve benzeri firmalara. Yani güzel diyoruz ama adamlar kabloları okyanustan çekmişler zaten. İstedikleri yere direkt gidiyorlar artık.
Belki bir
internette. Böyle bir hizmete başlayacaklarmış. Forumda bayağı konuşulmuş. Ben de yer vermek istedim. 5 gigabit de olacakmış internet hizmeti. Öyle olaylar var. Ve benim aslında teknoloji haberlerinin sonuna geldik. Uzun bir oyun muhabbeti bekliyor.
Uzun bir muhabbet yok aslında. Onun birçoğundan bahsettik. Sen yanlış görüyorsun haberleri. İşte öyle insanları beklentiye sokma yani, uzun bir oyun muhabbeti falan diye. Uzun bir oyun muhabbeti yok. Şöyle bir şey. 3 tane haber vereceğim. Bir tanesi 3 tane yeni oyun gördük aslında bugün. Bir tanesi sadece duyuruydu ama sürpriz bir duyuruydu. Stalker'ı hatırlar mısın? Oynadın mı? Stalker'ın ikincisi gelecek. Bayağı erken duyurdular. 2021'de çıkacağı söyleniyor.
Aslında açık dünya oyunu olarak öncülerdendir.
Ya Stalker gerçekten şey açısından, post-apokaliptik evet. dediğimiz o kıyamet sonrası dünya açısından hani o çıktığı dönemde bayağı nimet bir oyundu yani, ama sıkıntı şu anda şu abi, gene aynı ekip yapıyor gibi ama artık şimdi o zamanki bütçelerle şimdiki bütçeler arasında çok fark var.
Daha
ya evet. bu adamlar finansal desteği ne kadar kuvvetli olacak bilmiyorum ama Stalker 2 görmek pek çok Stalker severi heyecanlandırmıştır.
Ya Stalker'ın şöyle bir problemi vardı. Düşük bütçeli bir Rus ekip tarafından yapıldığı için o kadar fazla bug vardı ki
çok.
Oyunu ilk alanların oynaması bir yıl sonra alanlarla birlikte oldu zaten. Yani ancak gitti buglar. Çünkü aynen. haritada gidemediğiniz bölgeler vardı, boş duvarlar vardı, takılıyordun, bazen ölüyordun durup dururken falan.
Bir de oyunu duyurmaya çok komik. Yapan adamı Facebook sayfasına duyurmuş. Yapan adam Facebook post atıyor bir gün Stalker 2 geliyor diye.
Ama bu kadar yani. Gelecek yani. Falan. Öyle
yani
bir şey
çok böyle şey yapmayın yani. Bethesda demiştik sizlere. Kendileri yeni yaptığı açık dünya FPS oyunu gösterdi. Eğer Just Cause seviyorsanız, Mad Max'i de seviyorsanız bu oyunu takipte kalın. Rage 2. Çünkü Just Cause'da Mad Max'i yapan firma Avalanche Studios oyunun yapımında yer alıyor. Ki bu adamlar açık dünya araç aksiyonu konusunda aslında çalışmış. Hani eğlence kısmını bilen adamlar bu adamlar. Bethesda'da işin hikaye kısmını biliyor. Hani birlikte umarım güzel bir uyum yakalarlar. Yani çok umarız. Renkli, fantastik. Yani fantastik aslında böyle gene kıyamet sonrası bir dünya ama biraz daha işin eğlenceli tarafını anlatan bir oyun gelecek gibi duruyor. First person oyunu bence eğlenceli olacaktır.
Abi Saints Row hatırlıyor musun?
Tabii tabii.
İlk Xbox 360'a çıkan versiyon Grand Theft Auto'ya birebir rakipti. Hatta daha eğlenceliydi yani. Keyifliydi bana sorarsan oyun olarak da. Grafikleri de o dönem için o kadar iyiydi ki Xbox 360'ı kötü optimize ettiklerinden dolayı çok yavaş çalışıyordu. Böyle frame düşüşleri falan vardı. Sonra Saints Row ne olduysa İkinci oyundan sonra bu şekilde sulanmaya başladı. Sulandı. En sonunda artık öyle bir hal aldı ki işte uçakla şehrin içinde gidip balinaları avladığım bir oyuna falan dönüştü yani. Rage'den kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bunu gören insanlar biraz hayal kırıklığına uğramış.
Şey kimse Rage'i beklemiyordu.
Ha, bir de o var. Yani ilk oyun o kadar başarısızdı ki.
Evet, ben ilk oyunu severim mesela. Neden başarısız ve beğenilmediğini de anlıyorum. Ben severdim. Yani o dönem sevmiştim evet. oynarken. Çünkü görsel olarak ve teknik olarak o dönem çoğu oyunu yapamadığı bir görselliği vardı.
Zaten oyun o kadar fazla görselliğe önem vermişti ki. Evet.
Yani içerik boştu yani. Evet. Ama ben hani kendimce tarzı hoşuma gitmiş. Sonuç ama kötü, iyi bir oyun değildi gerçek anlamda. Kimse Rage 2 beklemiyordu. O yüzden kimse Rage 2 çıktığı zaman şöyle olmadı. Ooo Rage 2 geliyor.
Aynen ha.
Hatta herkes böyle bunu niye yapıyorsunuz ki falan dedi yani. Ama
o oyunu görünce öyle dediler.
Ha yani. Herhalde betası şeydi ya, şimdi kim yeni IP ile uğraşacak? Hazır isim haklarını satın almışız işte.
Bir de oyun motoru var elde kaldı.
Ha oyun motoru var diye. Ama Bethesda şey konusunda dikkatlidir yani. Hani şimdi bu oyun şey gibi olmayacak yani, böyle işte loot box'larıyla, online'larıyla bilmem neleri böyle insanların kafalarını ütülecek bir oyun olmayacağı söylendi. Yani gene hikayeye önem verecekleri, eğlenceye yön plan atacakları bir şey var. Orada avantaj şu abi, Saints Row'dan farkı şu. Firma oyunu yapan Avalanche Studios hikaye kısmında iyi değil. Yani Just Cause, Mad Max'te bence hikayeleri iyi oyunlar değildir ama açık dünyadaki o olayları iyi beceren firma, eğlenceyi beceren. Evet. Bethesda da hikaye tarafını aslında iyi becerebilen ekiplere sahip.
Belki yani bir bileşim çıkar.
Birleşirse gerçekten bence yılın güzel sürprizlerinden biri çıkabilir diye tahmin
umarız
ediyorum.
Yani gerçi kötü bir konsept değil. Galiba. Otomobillerin üstüne odaklı. Aslında post apokaliptik dünya yani.
Evet canım. Hani ilk oyundaki oynanış mekanikleri de fena değildi aslında. 2019'da çıkacağını hatırlıyorum ama 2019 başında şu anda bulamadım. Neyse düzeltirim eğer bir hatası, yanlışı varsa. Son olarak da Days Gone PlayStation 4'ün özel oyunu. Onunla ilgili bayağı bir video çıktı bu arada. Şu anda 2 saat yakın video var onunla alakalı. Hatta o kadar çok video çıktı ki E3'te göstermeyecek PlayStation işte. Yani Days Gone zaten bir sürü şey çıktı.
Gerek kalmadı diye.
2019'un başında çıkacağı söyleniyor oyunun. İşte ilk 3 ayından birinde çıkacak. Ben izlediğim videolardan memnun kaldım. Hani beklediğimden bilmiyorum, biraz böyle Far Cry tadı alıyorsun. Biraz Last of Us tadı alıyorsun. Açık dünyada zombilerin akın akın geldiği ve hikayenin de önemli olduğu. Online yokken oyunda 30 saate yakın bir hikaye süresi olacakmış oyunun kendisinde. Hani hem hikayeli bir oyun seviyorsanız hem açık dünya seviyorsanız hem de zombi teması böyle çok size delirtmiyorsa bence gayet PlayStation 4 sahibi olanların böyle dikkate alması gereken bir oyun gibi duruyor.
Ya zaten zombi temasında şöyle bir eksiklik ben söylüyorum hep. Şimdi zombi olayı aslında genel olarak baktığında filmleri dizileri tutan bir olay. Neden? İnsanlar şeyi seviyor. Yalnız kalmıştık, hayatta kalma duygusu.
Oyunları da tuttu abi.
Evet, oyunları tuttu da düzgün bir açık dünya oyunu da gelmedi.
Gelmedi evet. O açıdan zaten biraz şey.
Yani Left 4 Dead vardı. O kadar sulandırdılar ki.
O da açık dünya diyemezsin çok fazla yani. State pardon, of Decay var.
State açık of dünya. Decay güzel. Bir de ben Left 4 Dead diyorum. Yanlış söylüyorum. Xbox'ın özeliydi. Sonra Dead PlayStation. Rising. Dead Rising. Dead Rising. Mesela Dead Rising'in ilk alışveriş merkezinde geçenine bak. Dead Rising 2. Ondan sonra o da sapıttı. Neden sapıtıyorsunuz? Elinde inanılmaz güzel bir malzeme var. Ya adamlar, gerçi tabii hep aynı konuyu ne kadar işleyeceksin.
Ya adamlar işin eğlence kısmına kaçmak istediler. Evet. Yani. Hani Days Gone daha ciddi duruyor. State of Decay de daha ciddi durmaya çalışıyor
State
ama.
State of Decay mesela o şu an en benim favori oyunlarından bir tanesi beklediğim.
State of Decay 2'yi oynadım bu arada. Ya ben ilk oyunu severek oynamıştım. Çok hatası
vardı. Yapma ya o kadar mı diyorsun 2?
Ama 2 beni açmadı ya. Şundan dolayı ilk oyuna çok aynı abi. Yani bir de şey oluyorsun. Şimdi şöyle saçmalık oldu. Şimdi aldım State of Decay 2. Bekledim de bir oyun ama büyük bir oyun değil State of Decay. Hani mini oyun biraz daha yani. Ve bana sorarsan co-op oynamazsan çok bir anlamı yok.
Zaten o co-op olacak. Ya,
yani co-op oynayacak. Ama ilk oyun co-op değilken de oynuyordum. Co-op yoktu ilk oyunda çünkü. Aldım böyle karakteri. Animasyonlar kütük geldi. Çünkü mini oyun ya. Konuşmalar böyle şey. Hikaye yok yani. Geçmiyor hikaye. Aynı günde Days Gone'ın videosu çıktı. Şimdi
evet, tabii
Days Gone'a bakıyorum şey anladım. Tamam biri 300 liralık oyun, biri 50 liralık oyun belki ama Days Gone'a bakıyorum böyle animasyonlar var, bir şeyler var, suratlar var, böyle hareketler falan değişiyor. Sizdeki bakıyorum böyle karakter diye. Bir de ilk oyuna çok benziyor. Basında da çok iyi eleştiriler almadı diye gördüm. Daha okuyamadım incelemelerini ama öyle söylüyorlardı. Bakacağım biraz. Yarım saat
üzüldüm ya. Ben onu çok bekliyordum
belki
biliyor musun?
Belki abi zevk alırsın. Şimdi şey ama ben tek başıma oynarken zevk alabileceğimi çok şey yapmadım.
Abi tek başına oynarken zevk almıyorsan iki kişi oynarken de genelde çok da büyük zevk vermeyebiliyor yani. Bir ya de öyle bir durum söz konusu.
Ben zaten denemeyeceğim açıkçası. Başkasına bıraktım. Belki ben hani ön yargılı yaklaşıyorumdur diye. Başka bir arkadaş oynayacak. Anlatacak bakalım bizim için neler olmuş.
İyi bakalım gerçekten şey. De. Önemli konulardan biri. Ve üzücü böyle. Ama fiyatı uygun en azından.
Evet evet o açıdan iyi. Zaten yani, diyorum yani.
300 lira vermiyorsun.
Aynen 300 lira. Biri 300 lira koyun. Biri 50 lira koyundan kastım o aslında ama sonuçta.
Evet, mesela buna kamu spotu konabilir.
Ucuz oyun diye. Bir alternatif oyun zaten ama Microsoft zaten State of Decay'e bel bağlamıyordur. Yani State of Decay'e bel bağlayacaksan bugün işin yaş yani.
Tabii hani, canım. Bu arada geçen sormuşlar senin MacBook niye parlıyor diye. Üstünde bir klif var yani koruma şeyi var. Plexi. Koruyorum.
Ondan parlıyor.
Evet. Korunuyor yani. Üstünde bir klif var. Böyle düz koyamıyorum.
Tabii önemli
koruma. Korumak çok önemli. Klifini de kullanacaksın. Yoksa çiziliyor arkadaşlar. Evet bir programın daha sonuna geldik. Güzel geçti.
Evet, iğrenç geçti bence.
Tam böyle sahurda izlenecek tatlı niyetine falan tarzında böyle. İftarda izleme mideniz oturmasın. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenit Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.